Ayrım 11.
Kursa gelenler içinde en geci Katie Clark'tı. Kızcağız öğrenmek için can atıyor, başkalarının aksine dil bilgisiyle ilgili sorular soruyordu. İtalya'da hiç rastlanmayan mavi gözler ve koyu renk saçlarla çok hoş bir kızdı. İtalya'da koyu renk saçların gözleri de hep koyu olurdu. Okulu bitirince Katie'nin ne yapacağını merak ediyordu. Bazen genç kıza kütüphanede çalışırken rastlıyordu. Üniversiteye girmeyi ümit ediyor olmalı diye düşünüyordu. Okulu bitirince anne ne yapmanı istiyoruz diye sordu bir gün dersten sonra birlikte sınıfı toplarken. Herkes geride kalıp konuşmak isterdi. Gitmek için can atan kimse olmazdı. Bu da çok iyi bir işaret diye düşünüyordu Signora. Bazılarının yokuşun başındaki pub'a içki, diğerlerinin de bir yerlere kahve içmeye gittiğini biliyordu. Annem mi? Dedi Katie, çok şaşırdığı belli oluyordu. Evet dedi, her konuda heyecanlı ve hevesli görünüyor da. Yok hayır, ne okulla ne de yaptıklarımla ilgili fazla bir bilgisi yoktur. Dışarı fazla çıkmadığı için neler yapıldığını, hangi okula gidilmesi gerektiğini hiç bilmez. Seninle derse gelen annen değil mi? Süpermarkette çalışmıyor mu? Ev sahibim Bayan Sullivan, annenin marketin patronu olduğunu söyledi. Ha o mu? O Fran, ablam dedi Katie. Böyle konuştuğunuzu duymasın, çok üzülür. Signora şaşkındı. Özür dilerim, ben her şeyi karıştırırım zaten. Yok canım, böyle düşünmeniz çok normal. Katie kadıncağızın mahcup olmaması için ne yapacağını şaşırmıştı. Fren en büyüğümüz, bense en küçükleriyim. Böyle düşünmeniz çok doğal. Bu konudan Fren'e hiç söz etmedi. Fren'in aynada yüzünde kırışıklar aramasına yol açmasa da olurdu. Zavallı Signora gerçekten dalgın biriydi. Birçok şeyi ters anladığı da doğruydu. Ama öğretmen olarak üstüne yoktu. Sınıftaki herkes, motosikletli Bartolomeo bile ona bayılıyordu. Katie Bartolomeo'dan hoşlanıyordu. Çok hoş bir gülüşü vardı ve ondan futbolla ilgili çok şey öğrenmişti. Katie'nin dans etmeye nereye gittiğini merak ediyordu. Yazın gittiği diskodan söz ettiğinde de dönem ortasında dansa gitmeye yeni başladıklarında ona güzel bir yer önereceğini söylemişti. Katie bunları her yıta tekrarladığında o kursa sırf seks için katıldığını biliyordum zaten dedi. İki arkadaş bu sözlerden sonra durmadan gülmüşlerdi. Duyan birinin neye güldüklerini unutacağı kadar uzun sürmüştü. Ekim ayında kötü bir fırtına oldu. Akşam kurslarının yapıldığı binanın damı akmaya başladı. Tüm katılanlar el birliğiyle çalıştı, gazeteler yaydılar, masaların yerini değiştirdiler. Bir yerlerden kovalar buldular ve sorunla baş etmeyi başardılar. Bir yandan da "Che tampaggio" ya da "Che brutto tempo" diye bağırıyorlardı. Beri yağmurluğunu giyip dışarıda bekleyeceğini, kimsenin ıslanmaması için otobüsün geldiğini ışık yakarak haber vereceğini söylemişti. Luigi taktığı mücevherlere verdiği parayla birçok apartman dairesi alınabilir dediği kadın ise 4 kişiyi arabasına almaya teklif etmişti. Böylece Gelmo, bankada çalışan o iyi çocuk, sersem kız arkadaşı Elizabetta, Francesca ve genç Catherine kadının muhteşem BMW'sine dolmuşlardı. İlk durak Elizabetta'nın eviydi. İki sevgili Chio ve Arrivederci sesleri arasında yağmurun altında eve doğru koşmuşlardı. Sonra sıra Clark'ların evine gelmişti. Önde oturan Fran yolu tarif ediyordu. Buraları Johnny gibilerin bildiği mahalleler değildi. Evin yakınına geldiklerinde Fran çöpü boşaltan annesini gördü. Yağmura rağmen ağzından sigarası eksik değildi. Islanan sigara gittikçe yumuşar yerlere dökülürdü. Ayağında her zamanki gibi eski terlikler vardı. Üstünde ise o lekeli yırtık iş elbisesi. Fren o anda annesinden utandığı için utanç duydu. Pahalı bir arabaya bindi diye tüm değerleri değişecek değildi ya. Annesinin zor bir hayatı olmuştu. Gerektiğinde verici ve anlayışlı olabileceğini kanıtlamıştı. Ha işte annem, sırılsıklam. Çöpü sabah dökse ne olurdu dedi Fren. Che tampaggio, che tampaggio diye Katie dramatik bir sesle konuştu. Çabuk ol Catherine, anneannen senin için kapıyı tutuyor dedi Johnny. O annem dedi Katie. O kadar yağmur, o kadar gürültü vardı ki çarpan kapıların ve sürüklenen çöp tenekelerinin arasında kimse neler olduğunu fark etmemişti. Eve girdiklerinde Bayan Clark şaşkın, elindeki ıslak sigaraya iğrenerek baktı. O limuzinden çıkıp eve girmenizi beklerken neredeyse boğulacaktım dedi. Aman yarabbi, bir fincan çay içelim dedi Fran çaydanlığı doldururken. Kate birden masanın yanına çöktü. Dua tatte dite dedi Fran en düzgün İtalyancasıyla. Hadi Kate, con latte or con zucchero. Ne süt ne de şeker istemediğimi biliyorsun dedi Kate. Sanki uzaklardaydı. Yüzü çok soluk görünüyordu. Böyle konuşacaksanız ben yatıyorum dedi Bayan Clark. Kocası Pop'tan gelecek olursa mutfağı kirli tencere ve tavayla dolu bırakmamasını söylemelerini istedi. Anneleri öksürerek, söylenerek gıcırdayan merdivenleri çıkıyordu. Neyin var Kate? Kate ablasına baktı. Sen benim annem misin Fran diye sordu. Mutfakta yoğun bir sessizlik oldu. Üst kattan sifonun dışında ise asfalta çarpan yağmurun sesi geliyordu. Böyle bir soruyu şimdi sormak nereden aklına geldi? Bilmek istiyorum da ondan. Annem misin, değil misin? Annen olduğumu sen de biliyorsun Kate. Uzun bir sessizlik oldu. Hayır, bilmiyordum. Şu ana kadar bilmiyordum. Fran kollarını uzatarak yanına geldi. Hayır, gelme. Bana dokunma. Dokunmanı istemiyorum. Kate, aslında bunu biliyordum. Bunu hissediyordun. Söylemeye gerek yoktu. Bildiğini sanıyordum. Herkes biliyor mu? Herkes derken neyi kastediyorsun? Bilmesi gerekenler biliyor. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Mutlu olman için, en iyi şeyleri elde etmen için elimden gelen her şeyi yapacağımı da biliyorsun. Evet, bir baba, bir isim ve bir yuvanın dışında her şey. Adın var, yuvan da var ve anne ile baba gibi ikinci bir annen ve baban da var. Hayır, yok. Ben bir piçim ve sen bunu benden sakladın. Piç diye bir sözcük yoktur. Olmadığını sen de biliyorsun. Artık evlilik dışı çocuk diye bir kavram bile kalmadı. Üstelik doğduğun günden beri yasaların önünde bu ailenin bir parçasısın. Burası senin evin. Sen nasıl bir böyle bir şey diye söze başladı Kate. Kate, sen ne demek istiyorsun? Seni yabancılara mı verseydim? Bunu mu tercih ederdin? Sonra 18 yaşına gelmeni, gerçek anneni merak edip beni aramanı mı beklemeliydim? Böylesi daha mı iyi olurdu? Bu kadar yıl anneyi annem sanmama izin verdin. Buna inanamıyorum. Kate duyduklarını toparlamak için başını sallıyordu. Bu yeni ve korkutucu bilgiyi unutmak istercesine çırpınıyordu. Anne, hem sana hem bana annelik etti. Senin varlığından haberdar olduğu andan itibaren sana kucak açtı. Bu evde yeni bir bebeğin olması ne fevkalade bir şey dedi. Böyle dedi ve gerçekten senin gelişin fevkalade bir şeydi hepimiz için. Bir de senin gerçekten bildiğini sanıyordum. Bundan emindim. Nasıl bilebilirdim ki? İkimiz de anne ve babaya anne baba diyorduk. Herkes benim ablam olduğunu, Matt, Joe ve Sean'ın da ağabeyim olduğunu söylüyordu. Nasıl bilebilirdim? O kadar önemli değildi. Hep birlikte bu evde yaşıyorduk. Sen Joe'dan 7 yaş küçüktün. Doğal çözümü böyleydi. Bütün komşular biliyorlar mı? Bazısı. Ama herhalde onlar da unutmuşlardır. Babam kim? Gerçek babam kim? Baba, gerçek baban. Seni büyüten, ikimize bakan o. Ne demek istediğimi biliyorsun. O lüks bir okulda okuyan genç bir çocuktu. Ailesi benimle evlenmesini istemedi. Neden çocuktu diyorsun, yoksa öldü mü? Hayır, ölmedi. Ama hayatımızın bir parçası değil. Belki senin hayatının bir parçası değil. Ama benimkinin bir parçası olabilir. Bu bana iyi bir fikirmiş gibi gelmiyor. Senin ne düşündüğün hiç önemli değil. Nerede olursa olsun o benim babam. Onu tanımak, onunla tanışmak, Kate olduğumu söylemek ve onun yüzünden var olduğumu söylemek benim hakkım. Biraz çay iç lütfen ya da bana bir fincan çay ver. Sana içme diyen var mı? Bakışları buz gibiydi. Fran işte karşılaştığı zorluklardan çok daha önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu, çok dikkatli ve diplomatça davranması gerektiğini biliyordu. Şirketin üst düzey yöneticilerinden birinin çocuğunun yaz stajında hırsızlık yaparken yakalanmasından da zor bir durumdaydı. Daha dikkatli davranmalıydı. İçinde bulunduğu durum her şeyden önemliydi. Öğrenmek istediğin her şeyi sana anlatmaya hazırım. Her şeyi. Sesinin elinden geldiğince sakin olmasına çalışıyordu. Baba, ikimiz konuşurken gelecek olursa odana gitmeni öneriyorum. Katie'nin odası Frank'inden çok daha büyüktü. İçinde yazı masası, kitaplığı ve yıllar önce muslukçunun büyük bir özen ve sevgiyle taktığı lavabosu vardı. Her şeyi suçluluk duyduğun için yaptın, değil mi? Güzel oda, aldığın üniformalar, fazladan cep harçlığı, hatta İtalyanca dersleri. Hepsinin parasını kendi suçluluğu hissettiğin için verdin. Seninle ilgili hiç suçluluk duymadım, dedi Frank sakin bir sesle. O kadar kendinden emindi ki Katie'nin galeyana gelmiş tavrı biraz durulur gibi oldu. Hayır, çok çalışman yüzünden ve hayatta gerekli donanımlarla başlaman için sahip olman gereken şeyleri sana veremeyeceğim endişesiyle hüzünlendiğim oldu. Sana hayatım boyunca iyi yaşam koşulları sağlayabilmek için çok çalıştım. Her hafta az da olsa para biriktirip senin adına bir inşaat şirketine yatırdım. Bu para belki çok değil ama bağımsız olmanı sağlayabilir diye düşündüm. Seni yaşadığım her gün, her an çok sevdim. Ve bir gün geldi, kafamda kardeşlikle annelik birbirine karıştı, inan. Sen benim için sadece Katie'sin. Senin için hayattaki her şeyin en iyisini istiyorum. Bunları elde etmek için yoğun bir işte uzun saatler çalışıyorum. Seni ve geleceğini hiç unutmuyorum. Bu hislere ne denir bilmiyorum. Ama suçluluk olmadığından eminim. Katie'nin gözleri yaşla dolmuştu. Fran çekingen elini uzattı. Çay fincanını tutan elini okşadı. Katie, biliyorum, dedi. Böyle söylememeliydim ama benim için büyük bir şok oldu. Anlıyor musun? Hayır hayır, hiç önemi yok. Ne öğrenmek istiyorsan sor, anlatayım sana. Adı ne? Paul. Paul Malone. Katie Malone mu? Diye sordu merakla. Hayır, Katie Clark. O zamanlar ya kaç yaşındaydı? 16. Ben de 15,5 yaşındaydım. Bugüne kadar seksle ilgili sert nasihatlerini ve seni nasıl dinlediğimi düşündükçe, neler söylediğimi bir düşün. Yaptıklarımı asla sana öğütlemediğimi göreceksin. Demek onu sevdin. Paul Malone denen o çocuğu. Sesi çok aşağılayıcı ve alaycıydı. Evet, hem de çok sevdim. Çok gençtim ve aşkın ne olduğunu bildiğimi düşünüyordum. O da öyle sanıyordu. Saçmalık diyerek önemsizleştirmeyeceğim çünkü değildi. Nerede tanıştınız? Bir pop konserinde. O kadar anlaşırdık ki bazen okuldan kaçar birlikte sinemaya giderdik. O da özel ders alacağına benimle olurdu. Çok mutlu, güzel günlerdi. Sonra ne oldu? Sonra hamile olduğumu anladım. Paul bunu annesine babasına söyledi. Ben de anne ile babaya anlattım ve kıyamet koptu. Kimse evlilikten söz etmedi mi? Hayır, hiç kimse. Şimdi senin olan o odada çok düşündüm. Kapının açılacağını ve Paul'ün elinde bir buket çiçekle içeri girerek 16 yaşına basar basmaz evleneceğimizi söyleyeceğini hayal ederdim. Böyle bir şey olmadı ama, değil mi? Hayır, olmadı. Evlenmeseniz bile neden sana yardım etmeyi teklif etmedi? Anlaşmanın bir maddesi buydu. Anlaşma mı? Evet, ailesi bu birlikteliğin uygun olmadığını, gelecekten yoksun olduğunu, tüm bağları kopartmak gerektiğini söyledi. Böyle dediler, bütün bağları kopartalım, ayrılalım. Korkunç mu buldular? Bilmem, o güne kadar onları tanımamıştım. Paul de bizimkileri tanımamıştı. Demek ki anlaşma onun bu işten kurtulmasını sağlamak içindi. Bir çocuk yapmak, sonra çocuğunu bir daha görmemek, öyle mi? 4,000 pound verdiler Katie. O zaman için çok paraydı. Yani seni satın aldılar. Hayır, biz öyle düşünmemiştik. 2,000 pound'unu senin adına o inşaat şirketine yatırdım. Bugüne kadar benim de eklediklerimle bu para arttı. Sonra 2,000 pound'unu da seni büyümeye kabul eden anne ile babaya verdik. Paul Malone bunun adil bir çözüm olduğunu mu düşünüyordu? Seni tanımıyordu ki, seni görmemişti. Ailesinin sözünü dinledi. Onlar 16 yaşında baba olunamayacağını, önünde parlak bir gelecek olduğunu, bana olan borcunu ödemesi gerektiğini söylüyorlardı. Onların görüşü buydu. Bir kariyeri oldu mu? Evet, muhasebeci oldu. Muhasebeci babam, dedi Katie. Sonra evlendi, çocukları oldu. Şimdi onun bir ailesi var. Başka çocukları mı oldu demek istiyorsun? Kitty çenesini havaya dikmişti. Evet öyle, sanırım iki tane. Nereden biliyorsun? Bir süre önce bir mecmuada gördüm. Hani zengin ve ünlülerin hayatını anlatan bir röportajda. O ünlü değil ki. Karısı ünlü. Marianne Hayes ile evli. Fren sözlerinin etkisinin ne olacağını merak ediyordu. Babam İrlanda'nın en zengin kadınlarından biriyle evli, öyle mi? Evet. Benden kurtulmak için de sefil bir 4000 pound verdi. Önemli olan o değil. O tarihte evli değildi. Önemli. Şimdi zengin olduğuna göre bize bir şeyler vermeli. Her şeyin var Kedi. İstediğin her şeye sahibiz. Hayır, istediğim her şeye sahip değilim. Ne sen ne de ben. Kedi konuşurken gözlerinde biriken yaşlar aniden boşandı. Bir yandan durmadan ağlıyor, diğer yandan 16 yıldır ablası olduğunu sandı. Fren saçlarını, ıslak yanaklarını, boynunu bir anne şefkati ve sevgisiyle okşuyordu. Ertesi sabah kahvaltıda Joe Clark'ın akşamdan kalma olduğu belliydi. Kitty, uslu kızlar gibi buzdolabından bir Coca-Cola çıkartır mısın? Bugün Kilini'de berbat bir işim var. Kamyonet neredeyse gelir. Buzdolabına benden daha yakınsın dedi Kitty. Bu küstahlık da ne oluyor diye sordu. Hayır, sadece gerçeği söylüyorum. Benim çocuğum bana hiçbir gerçeği bu tonda söyleyemez, anladın mı? Yüzü öfkeyle kıpkırmızıydı. Ben senin çocuğun değilim dedi Kitty buz gibi bir sesle. Anneannesiyle dedesi başlarını kaldırmaya zahmet bile etmediler. Annesi ve babası bildiği bu iki yaşlı insan hiç etkilenmeden oturuyorlardı. Kadın sigara içerek elindeki mecmuayı okumaya devam ediyor, adam da söyleniyordu. Hayatında görüp göreceğin tek baba ben olduğuma göre hadi kalk da Coca-Cola'yı ver. Beni yerimden kaldırma, olur mu? Kitty bir anda onların bir şey saklamak veya gizlemek peşinde olmadıklarını anladı. Onlar da Fren gibi her şeyin farkında olduğunu sanıyorlardı. Pencerenin önünde dimdik durarak dışarıyı seyreden Fren'e baktı. Peki baba dedi. Dolaptan kolayı çıkardı, bir de bardak alarak yaşlı adamın önüne koydu. Aferin sana dedi adam her zamanki gülümseyişiyle. Babaya göre hiçbir şey değişmemişti. Okulda anne ile babanın kızı olmadığını öğrenseydin ne yapardın diye sordu Harriet'e. Zevkten dört köşe olurdum. Neden? O zaman büyüyünce annem ve anneannem gibi iğrenç sivri bir çenem olmayacağını bilirdim de ondan. Bir de okulu bitirmek için kaç puan toplamam gerektiğini yüzlerce kez söyleyen babamı dinlemek zorunda kalmazdım. Harriet'in babası öğretmendi ve kızının doktor olması en büyük umuduydu. Harriet ise gece kulübü sahibi olmayı hayal ediyordu. Konuyu kapattılar. Marion Hayes hakkında ne biliyorsun diye sordu bir süre sonra Kitty. Avrupa'nın en zengin kadını. Yoksa Dublin'in miydi? Üstelik de güzel. O bembeyaz dişlerini, harika yanık tenini ve parlayan saçlarını parayla satın aldığına eminim. Ben de. Neden onunla ilgileniyorsun? Dün gece rüyamda gördüm de ondan. Kitty gerçeği söylüyordu. Bense enfes bir mahlukla seviştiğimi gördüm. Artık bu işi ciddiye almanın zamanı geldi. 16 yaşına bastığımıza göre. Ders çalışmalıyız diyen sen değil miydin dedi Kitty şikayet edercesine. Evet ama bu rüyayı görmemiştim. Çok solgun, yorgun ve yaşlı görünüyorsun. Marion Hayes'in bir daha rüyanda görmemeye bak. Sana yaramıyor. Evet yaramıyor dedi Kitty. Bembeyaz yüzü, kırışık göz altları ve yanmamış teniyle aniden Fren'i hatırlayarak. 16 yıldır her hafta onun için bir kenara para koyan Fren'i düşündü. Sonra Fren'i bırakıp Amerika'ya giden Ken aklına geldi. Acaba o da zengin bir Amerikalı mı bulmuştu? Su tesisatçısının kızıyken köşe başındaki süpermarkette çalışarak kendi gayretiyle ilerlemeye çabalamayan biri. Evlilik dışı doğurduğu çocuğuna bakmak zorunda olmayan biri. Ken, Kitty'nin durumunu biliyor olmalıydı. Fren'in bu konuyu gizli tutmak için özel bir gayret sarf etmemiş olduğu anlaşılıyordu. Bir gece evvel söylediği gibi Dublin, en küçük çocuğun aslında evin torunu olduğu bir sürü aileyle doluydu. Fren çoğu kez gerçek annenin evde kalmadığını, yeni bir yaşam kurabilmek için evi terk ettiğini anlatmıştı. Ne büyük haksızlıktı bu. Paul Melon'un sadece işin zevkini tadıp sonra bütün sorumluluklardan kurtulması da çok büyük haksızlıktı. O gün ders dinlemediği için 3 kez öğretmeni tarafından uyarıldı Kitty. Ama Kitty Clark'ın derse karşı en ufak bir ilgisi kalmamıştı. Paul Melon'un karşısına çıkmanın en uygun yolunu düşünüyordu. O akşam Fran, konuş benimle dedi. Hangi konuda? Söylenecek başka bir şey yok diyen sensin. Hiçbir şey değişmedi değil mi diye sordu Fran. Gözlerinden ne kadar telaşlı olduğu okunuyordu. Onun göz kenarlarında oluşan kırışıklıkları yok edecek pahalı kremler alacak parası yoktu. Onun çocuğunu yetiştirmek için yardımcısı hiç olmamıştı. Oysa şimdiki adı Marian Melon olan Marian Hayes kim bilir kaç yardımcısı vardı. Çocuk bakıcıları, dadılar, şoförler, tenis hocaları. Kitty annesini açık açık inceledi. Hayatı altüst olmuştu ama Fran'a yeni bir sorun yüklemeye hakkı yoktu. Hayır Fran dedi, değişeceğin hiçbir şey yok. Paul ile Marian'ın oturdukları yeri bulmak kolay oldu. Her hafta en az bir gazetede onlarla ilgili bir haber çıkıyordu. Herkes evlerinin nerede olduğunu biliyordu. Kitty evinde görmek istemiyordu. Bürosuna gitmeliydi. İş görüşmesi yapar gibi konuşmalıydı. Söyleyeceklerini karısının duymasına gerek yoktu. Satın aldığı telefon kartıyla büyük muhasebecilik şirketlerini teker teker aramaya başladı. İkinci telefonda çalıştığı şirketin adını öğrenmişti. Bütün film yıldızlarının ve tiyatrocuların muhasebe işlerini yaptıkları için bu adı önceden duymuştu. Adam sadece paralı olması yetmiyormuş gibi bir de en eğlenceli işi de bulmuştu. İki kere iş yerinin kapısına kadar gitti, içeri girecek cesareti bulamadı. Bina o kadar büyüktü ki babasının şirketinin 5. ve 6. katta olduğunu biliyordu ama kendine güveni yoktu. Yanına girse ona kim olduğunu, annesinin nasıl çalışıp para biriktirdiğini anlatacak, hiçbir şey istemeyecekti. Sadece yapılan haksızlığı göz önüne serecekti o kadar. Fakat bina o kadar görkemliydi ki Kitty'yi korkutuyordu. Girişteki üniformalı memurlar alt kattaki danışma masasında oturan kim olduğunuzu öğrendikten sonra üst katlardaki önemli şirketlere girmeyi hak edip etmediğinizi telefonla soran kızlar. Paul Melon'la karşılaşmak istiyorsa kapıdaki bu bakımlı ejderhaların önünden geçebilmek için görünüşünü değiştirmek zorunda olduğunu fark etti. Lacivert okul üniformalı küçük bir kızı muhasebe bürosunun yöneticisinin yanına bırakmayacakları kesindi. Özellikle evli ve milyoner bir adamın yanına. Harriet'a telefon etti. Yarın okula annenin gösterişli giysilerinden getirir misin? Neden olduğunu söylersem belki getiririm. Bir macera yaşayacağım. Bir seks macerası mı? Herhalde. Gecelik ve kilot mu istiyorsun? Harriet hep pratik düşünen biri olmuştu. Hayır, bir ceket, hatta eldiven. Vay canına dedi Harriet. Bu çok karışık bir ilişki olmalı. Ertesi sabah giysiler hafifçe buruşmuş olarak bir plastik torbada geldiler. Kitty kızların soyunma odasına prova yaptı. Ceket tamdı ama etek iyi durmuyordu. Macerayı nerede yaşayacaksın dedi Harriet, heyecandan nefesi kesilmişti. Bir iş yerinde, şık bir büroda. Okul formanı biraz yukarı kaldırabilirsin. Kısa olursa fena durmaz. Seni o mu soyacak yoksa sen mi soyunacaksın? Ne? Ha, kendim soyunacağım. O vakit tamam. Birlikte Kitty'yi her yerde kolayca kabul edebilecek biri haline getirdiler. Zaten evden Fran'ın dudak boyası ile göz farını getirmişti. Şimdiden sürme dedi Harriet. Neden? Canım derse gireceksin de ondan. Böyle bayandığını görürlerse şüphelenirler. Derse girmeyeceğim ki grip olduğumu söylersin. İnanmıyorum. Hadi Harriet ne olur. Pop şarkıcılarını görmek istediğinde ben de senin için böyle dememiş miydim? Sabahın 9'unda nereye gideceksin? Macera yaşayacağım iş yerinde diye yanıtladı Kitty. Sen bir tanesin dedi Harriet ağzı hayranlıkla açılarak. Bu kez hiç çekinmedi. Günaydın, Bay Paul Melon'la görüşeceğim. Adınız? Adım ona hiçbir şey ifade etmez. Ama Catherine Clark'ın Francis Crackett'te eski bir müşteri hakkında konuşmaya geldiğini söyleyebilirsiniz. Kitty burada insanların hem adları hem de soyadlarıyla çağrıldığını sezmişti. Burada Kitty'lere, Fran'lere yer yoktu. Sekreteriyle konuşayım. Bay Melon randevusuz kimseyle görüşmez. Sekreterine onu görünceye dek bekleyeceğimi söyleyebilirsiniz. Kitty'nin sesinde sessiz bir kararlılık hissediliyordu. Resepsiyondaki iki harika mahluktan biri hafifçe omuzlarını silkerek diğerine baktı ve alçak sesle telefonda konuşmaya başladı. Sonunda Bay Melo'nun sekreteriyle görüşmek ister miydiniz Bayan Clark diye sordu. Tabii. Katie üniformasının eteğini Harriet'in annesinin ceketinin altından sarkmaması için dua ederek telefona doğru yürüdü. Adım Penny. Size nasıl yardımcı olabilirim? Konuyla ilgili isimleri verdiler mi diye sordu Katie. Konuyla ilgili isimler demeyi nasıl hatırlamıştı? Bu deyim müthişti. Ne çok şey kapsıyordu. Evet şey yani. Yani asıl konu bu değil. Bence asıl konu bu. Lütfen o adları Bay Melo'na verin ve lütfen fazla zamanımı almayacağını söyleyin. En fazla 10 dakika sorar ama beni görünceye dek buradan ayrılmayacağım. Böyle randevu veremeyiz. Lütfen isimleri kendisine iletin. Katie'nin heyecandan başı dönüyordu. Sakin bir şekilde 3 dakika kadar bekledi. Sonra bir zil sesi duyuldu. Resepsiyonun arkasında oturan tanrıçalardan biri, Bay Melo'nun sekreteri sizi 6. katta bekliyor dedi. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim dedi Katie. Okul eteğini çekerek babasına götürecek asansöre doğru yürürken. Penny, Bayan Clark dedi, güzellik yarışmasına katılan kızlara benziyordu. Krem rengi bir tayörle uzun topuklu siyah ayakkabılar giymişti. Boynunda da kalın siyah bir kolye vardı. Evet dedi Katie. Bir yandan da daha güzel, daha büyük, daha şık olmak için neler vermezdim diye düşünüyordu. Benimle gelin lütfen. Bay Melon sizi konferans salonunda kabul edecek. Kahve ister miydiniz? Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Girdikleri odada açık renk tahta bir masa ile 8 sandalye vardı. Duvarda okuldaki çerçevelenmiş fotoğraflar yerine yağlı boya resimler asılıydı. Pencerenin önüne taze çiçekler konmuştu. O sabah yerleştirildikleri belliydi. Katie oturdu ve beklemeye başladı. Kapı açıldı, içeri girdi. Gençti, yakışıklıydı. Fren'den sadece bir yaş büyük olmasına karşın daha genç duruyordu. Merhaba dedi geniş bir gülüşle. Merhaba dedi Katie. Bir sessizlik kapladı odayı. O anda elinde kahve fincanı ile Penny girdi içeri. Bırakayım mı diye sordu kalmaya can atarak. Teşekkürler Pen dedi. Kim olduğumu biliyor musunuz diye sordu Katie Penny odadan çıkınca. Evet dedi. Beni bekliyor muydunuz? Açıkçası 2-3 sene sonra. Çok cazip bir gülüşü vardı. Geldiğimde ne yapmayı düşünüyordunuz? Şimdi ne yapacaksam onu. Seni dinlemeyi. Çok akıllıca bir yanıttı. Her şeyi ona bırakan bir yanıt. Sadece gelip sizi görmek istedim o kadar dedi. Kendinden emin olmayan bir edayla. Tabii. Neye benzediğinizi merak ediyordum. Şimdi gördün işte. Sesi sıcaktı. Sıcak ve içten. Ne düşünüyorsun diye sordu. Fena görünmüyorsunuz dedi istemeyerek. Sen de fena görünmüyorsun. Yeni öğrendim dedi açıklarcasına. Anlıyorum. İşte bu yüzden sizi görüp konuşmak istedim. Tabii tabii. İkisinin fincanına kahve doldurmuştu. Şeker ve süt almayı Katie'ye bırakmıştı. Bu haftaya kadar anne ile babanın kızı olduğumu sanıyordum. Bayağı bir şok oldu. Fren annen olduğunu söylemedi mi? Hayır söylemedi. Daha küçükken söylememesini anlıyorum da büyüdükten sonra neden? Benim tahmin ettiğimi sanıyormuş ama ben anlamamıştım. Onu sadece harika bir abla olarak görüyordum. Sizin anlayacağınız fazla akıllı değilmişim. Bana akıllı ve iyi bir izlenimi veriyorsun. Beğenişinin işten olduğu belliydi. Aslında değilim ama çalışkanım, sebatkarım, sonuna kadar sonuca ulaşırım. Ama ben birden kavrama yeteneğim yoktur. Yani arkadaşım Harriet gibi değilim. Ben pek akıllı olmayan, sebatkar biriyim sizin anlayacağınız. Ben de öyleyim. Demek ki babana çekmişsin.